Profesör Doktor Ekrem Burra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Çok yoğun bir gündemi geride bıraktık.
Evet.
Seçimleri konuştuk, seçimleri yaşadık. Ülkemiz için hayırlı olmasını dileyelim İnşallah. Sonuçların. Ama bu arada seçim gündemine de yansıyan ama bir taraftan da komşu ülkeyle ilişkilerimizi de farklı bir atmosfere sokan bir krizi de geride bıraktık. Üstelik siz de bu konuyu yazdınız. Tarihe de bir dokunuş yapıyor. Nereden geliyor? Yurt dışında bizim topraklarımız, konsolosluklarımız dışında nasıl olabilir sorusuna da bir cevap gerekiyor galiba. Hemen konu için size dönelim.
Evet. Süleyman Şah Türbesi hakikaten çok kimsenin belki hatırlamadığı veya bilmediği bir mevzuydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dışındaki bildiğimiz tek toprağı burasıdır. Burası 21'den beri Türkiye'nin toprağıdır. Şimdi Suriye'deki gerillaların buraya baskın yapması, müdahale etmesi konuşuldu. Bunun üzerine Türkiye'nin buna cevap vereceği konuşuldu. Tabii bu basit bir hadise değil. Suriye'de dahili harp var, iç savaş var. Bu Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesi, bu iç savaşa müdahalesi manasına da geliyor. Bu bakımdan Süleyman Şah
Türbesi emniyet. Tabii orada bir otorite bulup da hani bir uluslararası bir karar alıp o kararın yaptırımını sağlamak da çok mümkün değil şu noktada.
Tabii kolay bir şey değil. Müdahale etmeseniz bu büyük bir zaaf olarak algılanacaktır. Müdahale etseniz bu sizi ister istemez savaşın içine sürükleyecektir. Yani bu ciddi bir krizdi. Belki de bir kriz senaryosuydu. Yani Türkiye'nin Suriye'deki savaşa müdahil olması için tezgahlanmış bir komplonun parçasıydı. Bunu bilmemiz tabii mümkün değil. Ama ciddi bir kriz yaşandı. Tabii Süleyman Şah Türbesi'nin bir krize sebep olması bir tarafa tarihi olarak ehemmiyete aiz bir yer. Yani Suriye topraklarında eskiden sınırın 100 kilometre ilerisindeydi. Şimdi 30-40 kilometre yakınına taşındı baraj sebebiyle. Orada bir toprak var. Bu toprak nedir? Süleyman Şah kimdir? Süleyman Şah Osmanlı Hanedanı'nın büyük dedesidir. Ertuğrul Gazi'nin babası olarak bilinen tarihte bir şahsiyet. Hakkında çok spekülasyonlar var. Bu türbe hakikaten ona ait mi? O zat hakikaten Süleyman Şah mı? Başka birine mi ait?
Osmanlı'nın göç yoluyla uyuşuyor mu?
Bunların hepsi yakın zamanda tarihçileri meşgul etmiş. Şimdi bu Süleyman Şah Türbesi nasıl ortaya çıkmış? Bunu tabii 12. asra dönerek cevaplamak mümkün. Osmanlı Hanedanı'nın mensup olduğu Oğuzlar Hazar Denizi'nin doğusunda yukarıda yaşıyorlardı. Bugünkü Türkmenistan sınırları içinde yaşıyordu. Selçuklularla beraber bu Oğuzların kayı boyu yani Osmanlıların mensup bulunduğu kayı boyu aşağılara indi. Bu aşağılar dediğim İran'ın kuzeydoğusudur. Mazenderan, Mahan, Hazar Denizi'nin güneybatısıdır. Buraya indiler. Fakat burada uzun zaman kalamadılar. Burada bir hükümet kurdular. Yani kayı boyu burada müstakil bir
devlet.
Selçuklulara bağlı bir hükümet diyelim. Belki bir uç beyliği, bir otonom bölge diyebiliriz. Çünkü müstakil bir devlet değil de bir hükümetleri var. Burada hükümet geniş manada kullanılıyor tarihte.
Şimdiki yani, eyalet gibi eyalet aslında gibi, düşünmek lazım.
Validir, galiba. Aşiretin beyidir. Yani o zamanlar bağlar daha gevşek olduğu için böyle bir devlet gelenekleri oradan başlıyor.
Aslında Batı'da Osmanlı İmparatorluğu da Osmanlı Beyliği gibi kurulan beyliğin öncesi
evet,
denebilir.
Aynen öyle.
Yani bir uçtan
tabi.
Diğer uca.
Evet. Fakat uzun ömürlü olmuyor. Çünkü Moğol istilası sebebiyle buradaki kayı boyu başka Türkmenlerle, Oğuzlarla beraber buradan batıya doğru hicret ediyor. Bu hicret bildiğimiz bir hicrettir. Anadolu'ya, İran üzerinden Anadolu'ya geliyorlar. Ahlat'a yerleşiyorlar. Ahlat'ta bir müddet yaşadıktan sonra aşiretin bir kısmı Harzemşahların ki o zaman Harzemşahlar Türktür. Fakat ordularında hatırı sayılır Moğol askerleri var. Onun için onları da Tatar Moğol olarak görüyorlar. Bu kayı boyu aşiretinin mensuplarından bazıları geri dönmek istiyorlar. Geldikleri yere. Yani artık Moğollar Ahlat'a yaklaştıysa arkaları müsaittir diyerek geri dönmek istiyorlar. Fakat tabii aynı yoldan dönmeleri mümkün değil. O zaman Kaya Alpoğlu Süleyman Şah, Kaya aşiretinin başında Ertuğrul Gazi'nin babası, bu isteğe muvafakat ediyor. Ama aşiretin de belli bir yere kadar emniyetle götürmesi icap ediyor. Geldikleri yerden geri gidemezler çünkü arkaları doludur. Bu sefer aşağıya iniyorlar. Fırat Nehri kenarından.
Aslında bu bir dönüş yolu.
Dönüş yoludur evet. Doğuya dönüş yoludur. Buraya kadar götürüyor. Buradan aşiret geri dönecek. Orada Süleyman Şah'ın başına bir kaza geliyor. Atını Fırat'a sürüyor. Fakat önü yar, atı sulara sürükleniyor ve Süleyman Şah boğuluyor. Adettir, suda boğulan şehit olur ve şehitler vefat ettiği yere gömülür. Cesedi çıkardıkları yere Süleyman Şah'ı gömüp buraya bir mezar yapıyorlar. Bu sıradan bir adam mezarı olmadığı için, aşiret reisinin mezarı olduğu için, şehit düştüğü için ve büyük bir misyonun içinde şehit düştüğü için buradaki Türkmenler buraya ehemmiyet veriyorlar. Orada Caber Kalesi adında bir kale var. Bu kale eskiden fethedilmiş bir yer. Müslüman bir komutanın ismini taşıyor. Caber adında bir komutanın adını taşıyor. Burada Türkmenler yaşıyor. Düyerli Türkmenleri yaşıyor. Oraya defnediliyor. Orada Türkmenler olduğu için bu mezara kıymet veriyorlar. Mezarı Türk adıyla burası muhafaza ediliyor.
Mezarı Türk olarak.
Mezarı Türk. Türk mezarı diye kalın. Burası muhafaza ediliyor.
Bir kitabesi bir...
Kitabesi falan yok. Kerpiçten Zengiler zamanında yapılmış bir türbe var. Bu türbe harap olmuş. Yavuz Sultan Selim buradan geçerken tamir ettirmiş. Daha sonra Sultan Abdülhamit yine aynı şekilde kerpiç bir şekilde tamir ettirmiş. Yani buna her Memlükler, Eyyubiler...
Ama hiç unutulmamış. Unutulmamış. Varlığı da tartışılmamış. Yani
mezarı Türk diye tartışılmamış. Mezarı Türk diye burada bir mezarın varlığı var. Şimdi tabii bu belki de bu mezara hürmet edenler mezarda kimin yattığını bilmiyorlardı. Ama tarihi hadiseleri anlatan kroniklerde olup biten hadiseyle bu örtüştüğü zaman, çünkü tarihlerde yazıyor, Düyerli aşiretinin sahip olduğu Caber Kalesi eteklerine gömüldü, hala orası Mezarı Türk diye bilinir. Oradakiler de Mezarı Türk neresidir deyince burayı gösteriyorlar. Caber Kalesi zaten belli bir yer, anlaşılıyor ki burası o hadisenin olduğu yer. Süleyman Şah'ın 4 oğlu var. Ertuğrul ve Dündar dönmekten vazgeçiyorlar. Sungur ve Gündoğdu adındaki diğer iki oğlu aşiretin kendine bağlı bir kısmını alarak doğuya dönüyorlar. Yani Mazenderan, Horasan o tarafa dönüyorlar. Ertuğrul Gazi ve Dündar Bey aşiretin kendilerine bağlı kısmıyla tekrar geri dönüyor. Erzurum'a geliyor. Erzurum'da bir müddet kalıyor. Orada Selçuklarla Harzemşah arasındaki savaşta Selçukların yanında çarpışıyor. Selçuklar onları Ankara'ya, Ankara'dan sonra da bugünkü Söğüt Domaniç Havarisi'ne yerleştiriyor. Bu yerleştirme 1236 yılı bir artık beyliğin kurulduğu tarihtir. Süleyman Şah'ın vefatı 1228-1230 yılları olabilir. Ondan sonra biliyorsunuz zaten Osmanlı Devleti'nin serencamı malum. Şimdi bu türbe burada kalıyor, muhafaza ediliyor Mezarı Türk adıyla. Şimdi burada bir başka problem var. Şimdi bir Süleyman Şah daha var. Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Bu Kaya Alpoğlu Süleyman Şah. Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Kutalmışoğlu Süleyman Şah Selçuklu Hanedanı'ndan bir prens. Ama Türk İslam tarihinde mühim bir yeri var. Çünkü Malazgirt Savaşı'na katılan kumandanlardan, Malazgirt Savaşı'nın ardından Anadolu'nun Türkleşmesine hizmet etmiş. Ha İzmir'e kadar, İznik'e kadar atını sürmüş. Anadolu'nun büyük topraklarını fethetmiş. Bizanslardan almış. Daha sonra Suriye'ye dönmüş. Suriye'de yine Selçuklu kumandanlarından Tutuş'ta giriştiği savaşta şehit düşmüş. Halep önüne defnedilmiş. Orası çok yakın.
İkisi de
çok yakın. Şimdi bu Süleyman Şah çok maruf ama daha yıllar önce, 1086 bu. Bu hadiseden bir asırdan fazla önce. Şimdi tarihçiler diyor ki bu olsa olsa o Süleyman Şah'tır. Ama Süleyman Şah nereye gömüldüğü belli. Bu neticede bir padişahtır Süleyman Şah. Kutalmışoğlu Süleyman Şah bir padişah. Halep Kalesi'nin önüne gömülmüş, yeri biliniyor, yılı biliniyor. Bu bizim dediğimiz Türk mezarı ise o Süleyman Şah değil. Zaman içinde bir takım tarih kroniklerin ortaya çıkmasıyla Ertuğrul Gazi'nin babasının adını Süleyman Şah değil de Gündüz Alp olduğu iddiası da ortaya çıktı. Gündüz Alp mi, Süleyman Şah mı? Bazıları dedi ki bu bir karışıklık. Selçuklu devletinin kurucusu olan Süleyman Şah'la bu isim karıştırılıyor dediler. Değil.
Her ikisinin de adı
Süleyman Şah. İslami adı Süleyman Şah. Türk adı Gündüz Alp. Malum Türkler Müslüman olduktan sonra Satuk Buğrahan'ın Abdülkerim ismini alması gibi hem İslami isim hem mahalli isim taşımışlardır. Muhtemelen Ertuğrul Gazi'nin babasının Türk ismi Gündüz Alp, İslami ismi Süleyman Şah idi.
Her iki
belki
isim
de Şah değildi. Kişi. Adı Süleyman'dı. Fakat o da bir devletin kurucusunun dedesi olduğu için zaman içinde Süleyman Şah diye anıldı. İkisi birbirine karıştırıldı. Bu meseleyi düzeltmeye çalışan yazarlar bile günümüzde bakıyorum.
Karıştırıyor.
Yanlış söylüyorsunuz. Caber Kalesi başkadır, Türk mezarı başkadır derken bile bakıyorum. Selçuklu komutanı olan Kurtulmuşoğlu Süleyman Şah mezarı zannediyorlar. Hadise budur. Ertuğrul Gazi'nin babası Gündüz Alp, namı diğer Süleyman Şah bu Türk mezarında yatmaktadır. %100 bunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Ama bütün Osmanlı kronikleri yani tarihleri bize orayı adres gösteriyor.
İşaret ettikleri nokta belli. Ertuğrul Gazi'nin
babası orada gömülüdür. Tabii böyle bir mezarın Türk tarihi için, Anadolu Türk tarihi için ehemmiyetini tasavvur edebilirsiniz. Yani Türkleri, Osmanlıları Anadolu'ya getiren, Anadolu'yu yurt kuran aşiretin reisi orada yatıyor. Onun babası Kayaalp de Ahlat'ta yatmaktadır. Ahlat'ta onun mezarı da mevcuttur. Şimdi Osmanlılar bu mezarı bilmişler ve hürmet etmişler. En son Sultan Abdülhamit bu mezarı yeniden Arap mimarisi usulüyle yani oradaki orijinal mimari üzerine tamir ettirmiştir. Ve farkındadır oranın bir tarihi hususiyeti olduğunu. Suriye 1918'de Fransızlar tarafından işgal edildi. Dolayısıyla Süleyman Şah Türbesi de Fransız hakimiyetine geçti. 1921 senesinde Franklin Bouillon'la Yusuf Kemal Tengirşek arasında imzalanan Ankara İtilafnamesi bu Fransızlarla aramızdaki muharebeyi bitirdi. Hı hı. Ve Suriye sınırımız çizildi bugünkü. Antakya hariç. Antakya sonradan biliyorsunuz. Evet. 1938-39'da sınırların içine alınmıştır. O zaman anlaşmada bir madde var. 9. madde. O madde Türk mezarına dairdir. Türk sınırına 100 kilometre içerideki Türk mezarının namı diğer Süleyman Şah Türbesi'nin Türk hükümetinin kontrolünde olması, buranın Türk toprakları sayılması, buraya Türk bayrağının çekilmesi, burada Türk askerlerinin nöbet beklemesi Suriye ile yaptığımız bu anlaşmada deklare edilmiştir.
Sınırın daha farklı çizilmesi mümkün olmaz mıydı?
Mümkün olurdu ama yani o zaman bu şekilde işgal edildi. Yani oraya kadar 100 kilometre var. Epey bir sınır var. Yani orayı vermeleri mümkün değil ama zaten Suriye sınırı çok gariptir biliyorsunuz. Çetmen koyup girmişler.
İşte o yüzden hani o biraz...
Bir plan yapılamamış. Bazı filmlerde de görüldüğü gibi. Mesela tren yolu bazen Suriye'den geçer, bazen bizden geçer. Köyler ortadan bölünmüştür biliyorsunuz. Doğu köyleri, Anadolu köylerinin hepsi böyle bitişik değildir. Dağınıktır. Köyün bir mahallesi sınırın öbür tarafında, bir mahallesi bu tarafında kalmış. Tarlalar ortadan bölünmüş. Su kaynakları ortadan bölünmüş. Suriye sınırı, Irak sınırı gene neyse dağlıktır.
Coğrafi.
Ama Suriye sınırımız içler acısı bir sınırdır. Yani çok akıllıca yapılmış bir sınır değil. Tabii o zamanın buhranlı devresinde doğru dürüst ölçülme yapılmadan, heyet toplanmadan tamamen cetvel usulüyle.
Yani haritayı önünüze...
Bir haritanın büyük bir ölçeğini açıyorsunuz önünüze. Cetveli koyuyorsunuz, cetvelle çiziyorsunuz. Zaten merak edenler bugün Suriye sınırımıza baktıkları zaman... Çünkü orası düz bir ovadır, dağlık değildir. Bunu görür ama bu sınır tabii bir sınır değildir. Daha makul çizilebilirdi. Ama bunun için iki heyetin orada çalışma yapması lazımdı.
İnceleme yapması.
Bunu bekleyecek zaman yoktu. Ankara hükümeti Fransa ile işleri halledip Yunanlara bakmak istiyordu. Onun için böyle bir anlaşma yapıldı. Yusuf Kemal Bey'in muhtemelen Boyabatlı Yusuf Kemal Bey'in hassasiyetiyle bu Süleyman Şah Türbesi elde tutuldu. O zaman küçük bir yerdi bu Süleyman Şah Türbesi. Yani bir dönüm büyüklüğünde bir yerdi. Yanında bir karakol yapıldı daha sonradan. Askerlerin muhafazası için 15 kadar asker orada beklerdi. Her ay nöbet değişimi yapılırdı. Sonradan haftada ya da döndü, 15'e de döndü. Nöbet değişimi yapılırdı. Viran şehirden oraya jandarmadan hudut karakoluna askerler gider, tekrar gelirler. İkmal de aynı şekilde sınırdan yapılırdı.
İçerisinde yerleşim?
Köyler var. Uzaklarında köyler var.
Uzaklarında.
Uzaklarında. Çok yakınında köy yok. Uzaklarında köyler var. Orası düzlük bir alandır. Çok da mümbit bir arazi değildir. Fırat kenarı ama köyler var. Türk köyleri var. Ekseri Türkmenlerin yaşadığı bir mıntıkadır orası. O bölge Türkmenlerin, daha doğrusu Kürtlerin, yani Arap köyleri de vardır ama daha azdır. Zaten Türk mezarı olduğu zaman orada Bedeviler yaşıyordu. Yani göçebe Türkler ve Araplar yaşıyordu. Zaman içinde köyler kurulmuştur. Fakat o köylere bakarak burası bir saray gibidir. Çünkü köylerin hiçbirisinde kiremit yokken buradaki karakolun kiremiti vardır. Ve yine köyler toprak sıvalıyken buradaki karakol ve türbe beyaz boyasıyla hemen dikkati çekmekteydi. Suriye kurulduktan sonra 46, bu Ankara Anlaşması biliyorsunuz Lozan'da da kabul edildi. Dolayısıyla bu milletler arası bir anlaşmayla da Türk mezarı olduğu, Türk sınırlarında olduğu kabul edildi. Suriye kurulduğu zaman da yine Fransa'nın yapmış olduğu anlaşmalara bağlı kalarak Suriye kuruldu. Dolayısıyla Türk mezarı da yine Suriye hükümeti tarafından da tanındı. Fakat 60'lardan sonra Suriye'nin başına geçen iktidarlar Baas rejimleri. Bu Baas rejimleri de sosyalist Arap milliyetçisi olduğu için Suriye'deki Türk mirasını silmek hususunda istekli ve gayretliydiler. Onlar Türkiye'ye devamlı bu mezarın buradan kaldırılması hususunda baskı yapıyorlardı. Mezarı taşıyın, mezarı taşıyın baskısı yapıyorlardı. En nihayet 1966'da buraya bir baraj yapacağız. Papka Barajı. Bu baraj sebebiyle bu türbe sular altında kalacak. Burayı buradan kaldırın dediler Türk hükümetine. Türk hükümetinin paçaları tutuştu.
O barajın lojistiği doğru mudur?
Onu çok iyi bilemiyoruz. Yani o zaman neşriyattan okuduğum, yani baraj yapılacak bir yer değildir. Hı hı. Sırf Türk mezarını ortadan kaldırmak için Suriye hükümeti tarafından barajın yeri oraya kaydırılmıştır deniyor. Bilenler barajın ideal bir yer olmadığını söylüyorlar.
Evet.
Tapka Barajı'nın 1966'da başladı, 73'te bitti baraj. Bunun üzerine Türk hükümeti Suriye ile anlaştı. Önce şeyi kesti, Fırat'ın sularını kesti. Yani kriz oldu. Sonra Suriye orada yeni bir türbe inşaatına razı oldu. Yani o tamamen kaldırın, yoksa su vereceğiz, suların altında kalacak dedi Suriye. Götürün Türkiye'ye.
Dolayısıyla alternatifimiz kalmadı.
Biz de barajın Fırat'ın sularını kestik. Fırat'ın sularını kesince tabii Suriye büyük bir müşkülata düştü.
O zaman su altında da kalamadı.
Kalamadı. Hükümet dize geldi ama suyu muhafaza etmek de zor. Bunun üzerine hükümetler anlaştılar ve Süleyman Şah türbesi 40-50 kilometre kuzeye Halep tarafına taşındı. Yine Fırat kenarında başka bir yere taşındı. Burada 10 dönüm kadar bir büyüklükte bir türbe inşa edildi. Güzel mimarisi olan Selçuklu izi taşıyan bir türbe. Yanında güzel bir karakol inşa edildi. Bahçeli falan, bayrak dikilen bir yer. Zaman içinde Tişrin Barajı yapıldı. Tişrin Barajı da bu türbeyi neredeyse sular altına alacaktı. Fakat türbenin şeyi yüksek yapıldığı için drenajı, yani baraj sularının altında kalmadı. Fakat bu baraj yapılınca, Teşrin Barajı, sağlamlaştırıldı türbe. Ve daha sonra türbe dış duvarları yeniden inşa edildi. Askerlerin beklemeleri içeride yapıldı. Dışarıdan çünkü taciz atış yapılabilir endişesiyle. Karakol yeniden inşa edildi. Güzel bir karakol yapıldı. Bu yakın zamanda oldu. Askerler yine aynı şekilde gidiyorlar. Ayda bir kere nöbet değişimi oluyor. Bir kere de ikmal yapılıyor. Ve böylece Türk barajı, Türk mezarı kurtulmuş oldu. Ama orijinal yerinde değildir bugün. Caber Kalesi Tapka Barajı'nın altında kalmadı. Yüksekte olduğu için. Şey, ama eteklerindeydi. Etekleri sular altında kaldı. Yani mezarın olduğu yer sular altındadır. Ama Caber Kalesi yukarıdadır. Çok kişi Caber Kalesi ile Süleyman Şah Türbesi'ni karıştırıyor. Caber Kalesi tepede, bugün harabeleri olan müstahkem bir kaledir. Kalenin eteklerinde, dışında eteklerindeydi mezar. Orası şimdi sular altındadır. Bu mezar taşındı. Şimdi Caber Kalesi ile Süleyman Şah Türbesi arasında kilometreler var. Çok uzaktadır.
Kısa bir araya gidelim. Sonra tekrar burada buluşalım. Doktor Ekrem Burak ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Süleyman Şah Türbesi'nin tarihini konuşuyoruz. Gelinen noktayı da elbette konuşacağız. Şu anda içinde bulunduğumuz nokta ve onun yorumunu da yine kendisinden alacağız. Süleyman Şah Türbesi ile ilgili bilmemiz gereken, aslında şöyle bir özetlemek gerekirse, yer değiştirdi. Şu anda sınıra biraz daha yaklaştı. Eski yerinde olmadığı, onun baraj sularının altında kaldığı. Ancak bir taraftan da Suriye tarafından hala tehdit görülmeye devam etti.
Evet, yani şimdi Türk sınırına daha yakın. Yani Suruç kazamız var Urfa'nın. Oraya 30 kilometredir kuş uçumu. Oradan, Urfa'dan zaten sınır hudut jandarma komutanlığından takviye yapılıyor askerler. Şimdi tabii işler daha kolay. Helikopterler var. Hı-hı. Gitmek gelmek çok daha kolay. Yakın zamanda Suriye ile münasebetlerimiz daha iyiydi. Son zamanlarda bu hale geldi malum. Onun için yakın zamana kadar bir problem yoktu. Süleyman Şah Türbesi yine Fırat kenarındadır. Yine bir barajın yakınındadır. Yani baraj aslında, ama şu anda güçlendirilmiş durumdadır. Yani rutubet ve su türbeyi tehdit etmemektedir. Türbenin içi yenilenmiştir. Türbenin içinde Süleyman Şah'ın sandukası var. Yanında da biri oğlu, biri kumandanı veya ikisi de kumandanı olan veya ikisi de türbedar olduğu söylenen, yani kim olduğu kati bilinmeyen iki sanduka daha var türbenin içinde. Bir tanesi ama Süleyman Şah'tır. Burası şimdi çok mamur bir şekilde duruyor. Hatta bundan önceki türbede yanlış olarak biraz evvel işaret ettiğim Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'ın ismi yazılmıştı kapıya. Hı hı. Ya burada Türkiye Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah yatıyor 1086. Halbuki o Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan, Kılıç Aslan'ın babası olan Süleyman Şah'tır. İzni fetheden. O değil bu Süleyman Şah. Yani O bile karıştırılmış o zaman. Şimdi çok kişinin karıştırdığı gibi. Ama o kitabe kaldırıldı. Türbenin dış duvarları yeniden inşa edildi 2000'li
yıllarda.
Dolayısıyla
yenisi
ve doğrusu. Var. Şu anda doğrusu var. Türbe böyle. Ama dediğim gibi gerek Suriye hükümeti tarafından, gerek Suriye'de faaliyet gösteren gerillalar tarafından Türkiye'nin burada bir toprağı alması hoş karşılanmıyor. Hele bu toprak üzerinde Türkiye Devleti'nin, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan hanedanın büyük atasının bulunması çok eski bir hatırayı canlandırıyor. Bu da Arap milliyetçilerinin pek tabii hoşuna gitmiyor. Hı hı. Onun için Süleyman Şah Türbesi her zaman tehdit altındadır. Suriye'de burası Türkmen bölgesidir. Türkmenlerin yaşadığı bir bölge. Biraz evvel işaret ettiğim gibi. Ama aynı zamanda da sıcak bir bölge. Fırat kenarı olduğu için. Yani türbe her an tehdit altındadır. Türkiye'de türbe üzerinde müteyakkız durumda bekliyor. Bunu bir savaş sebebi sayacak. Türkiye'ye bir türbeye bir müdahale olursa Ankara bunu bir savaş sebebi.
Bu uluslararası hukukla temellenen bir şey zannediyorum.
Tabii. Yani topraklarınıza sebepsiz bir taarruzda bulunulursa sizin ona mukabele etme hakkınız vardır. Hukuk buna, milletler hukukuna izin veriyor. Fakat bunun işte neticesi eğer Süleyman Şah Türbesi bahane edilip de Türkiye Suriye cephesine çekilecekse o zaman işimiz zor demektir yani.
Yorumunuz nedir? Hani tarihi bakış açısıyla.
Öyle tahmin ediyorum. Yani Suriye, Kırım'ın Ruslara verilmesinden sonra, yani Ruslar biliyorsunuz Kırım'ı işgal ettiler yakın zamanda, Ukrayna toprağını. Onlar da tarihi haklara dayandılar ama onların dayandığı tarihi haklar çok da milletler arası hukukla örtüşmüyor. Ama Moskova zaten, özür dilerim, Moskova zaten her zaman milletler arası hukuka dayanma iddiasında olan bir yer değil. Kırım'ı işgal ettiler. Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın reaksiyonu cılız oldu Kırım işgalinde.
Cılız mı? Cılız oldu.
Evet, zayıf oldu.
Birleşmiş Milletler'in bu konuyla ilgili işte ultimatomları.
Birleşmiş Milletler'in ultimatomlarının hiçbir tesiri yoktur biliyorsunuz milletler arası coğrafyada. Güvenlik Konseyi'ndekilerin ne dediği mühimdir. Güvenlik Konseyi'ndekilerden bir tanesi Rusya'dır. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in tepkisinin, Kanarya Sevenler Derneği'nin tepkisinden öte bir müeyyidesi
çıkartılması yok, vesaire gibi
gündeme getiriliyor ama kolay bir şey değil. Yani onu Ahmet'e Mehmet'e yaparsınız ama Rusya'ya yapmak biraz zor. İkincisi tabii Rusya'nın tabii gaz sebebiyle bilhassa Avrupa'yı kendine bağımlı kılması, bu da kendisine karşı müeyyideleri imkansız ve tesirsiz kılıyor. Onun için Amerika'da, Avrupa'da çok fazla Rusya'ya reaksiyon göstermedi.
Bir başka de tabii
bir de acaba? Kırım'ın işte oraya geleceğim. Bir de tabii Kırım'ın ne kadar Avrupa ve Amerika için stratejik ehemmiyeti var. Yani milletler arası münasebetler menfaat üzerine kuruludur. Hassasiyet, duygusallık üzerine değil. Bakarsanız Rusya mı, Ukrayna mı? Hangisini desteklememiz daha menfaatimizedir? Dersiniz ki Ukrayna'yı desteklememizin bize hiçbir menfaati yok. O zaman Ukrayna'yı desteklemezsiniz. Veya
büyüklerle sürmemek
için destekler gibi davranırsınız. Hmm. Birincisi bu. İkincisi daha önce de gördüğümüz bir senaryo. Muhtemelen Amerika ile Rusya Kırım hususunda anlaştı. Kırım Ruslara verildi. Bunun karşılığında Suriye'de Ruslar sessiz kalacaklar. Suriye her an bir müdahaleyle karşı karşıya kalabilir. Çünkü daha önce Irak'a Amerika asker çıkarmadan önce Rusya ile anlaşarak Çeçenistan'ı Rusya'ya verdi. Çeçenistan Rusya'nın eline geçince biz Amerika Irak'ı işgal ederse ses çıkarmayacağız diye Putin bir açıklama yaptı, beyanat verdi. Ben o zaman anlaşıldığını anladım. Hakikaten Amerika Irak'a çıktığı zaman Irak'ın çok sıkı münasebeti olduğu halde Rusya sesini çıkarmadı. Muhtemelen Suriye'de de Rusya ile anlaşıldı. Kırım karşılığında Suriye alındı. Fakat şimdi Suriye'ye kim müdahale edecek problemi var. Şu anda Amerika'nın başında demokratlar var. Demokratlar Monroe'cudur. orta eski dünyaya karışmayı pek sevmezler. Hele hele başkan olarak da çok zayıf bir figür var Amerika'nın başında. Güçlü bir figür yok. Bu figürün Suriye'ye müdahale etmesi beklenemez. Zaten Amerikan ekonomisi ve sosyal yapısı da şu anda böyle bir müdahaleye hazır değil. Fakat burada bu müdahaleyi en...
geriye kim kalıyor geriye diye kim sormaya kalıyor? Korkuyorum.
Evet, burada en elverişli namzet Amerika'dır, Türkiye'dir. Türkiye bir takım ekonomik, belki politik tavizler karşılığında bu bir toprak mı olur? Bu bir başka imtiyaz mı olur bilemiyorum. Karşılığında Suriye'ye sevk edilmesi düşünülüyor, tahmin ediyorum. Bu Süleyman Şah bunun bahanesi olup da Suriye'ye Türkiye girerse, karşıda da zaten güçlü bir müttefik olan İsrail var. Suriye'nin çok fazla dayanması mümkün değil. Türk askerleri Şam'a kadar çok fazla bir müdahale görmeden ve fazla zayiat vermeden girer.
Sonra?
Suriye gibi yerler fethi zor, elde tutması kolay yerlerdir. Irak gibi değildir. Irak'ın fethi kolaydır, elde tutması zordur. Çünkü Suriye'de ciddi bir mezhep iktidardadır. Bu iktidarı korumak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Eğer Suriye'yi siz düşürebilirseniz Şam'ı, Suriye bitmiş demektir. Artık her şeyine hakim olursunuz. Ama tabii bu iktidarı kurmak kolay değil. Rusya'nın desteği olmasa bile Şam iktidarını yıkmak kolay değil. Bu Türkiye'ye çok pahalıya mal olabilir. Savaş zaten kötü bir şey. Yani ne kadar zayiat az olursa olsun kötü bir şey, tatsız bir şey. Hele hele baştan böyle ileri ileri alalım düşmandan eski yerleri maçlarını söyleyerek girersiniz ama cepheden ölüler gelmeye başladığı zaman, yaralılar gelmeye başladığı zaman, binalar, tren vagonları kloroform kokusuyla hastane vagonuna dönüştüğü zaman insanlar pek de aynı kanaati duymazlar. Tabii böyle Allah korusun dramatik bir hadise olmaz istemiyoruz ama ortada bir de Suriye problemi var. Çözülmesi gereken bir problem bu.
Suriye problemi yani, Türkiye'nin problemi midir?
Türkiye'nin de içinde olduğu bir problem. Sizin sınırınızda kaynayan bir yara var devamlı. Ve bu cerahat devamlı sizi meşgul ediyor. Sizden uzak olsa belki, bir Yemen'de olsa, Mısır'da olsa belki sizi bu kadar doğrudan alakadar etmiyor. Ama sizin burnunuzun dibinde problemli bir yer. Bu problemin bir şekilde çözülmesi lazım. İnşallah savaş olmadan, kan dökülmeden bu işler hallolur, bu meseleler çözülür.
Bu haritaların yeniden çizilmesi anlamına da gelir mi?
Büyük ihtimalle. Yani Suriye'nin muhtemelen istikbalde yeri yok. Suriye'de bir devletin yeri yok. Suriye birkaç devlete bölüneceğini ben tahmin ediyorum. Türkiye kontrolünde Halep bölgesi. Doğuda Alevilerin, yani şimdiki iktidardaki Esed ailesinin bir küçük devleti olacak Laskiye tarafında. Doğuda Kürtlere verilecek bir mıntıka var, Cizre bölgesi. Güneyde de belki müstakil bir Arap devleti olabilir. Belki o da Türkiye'ye bağlanabilir Şam'a kadar, bilemiyorum ama Suriye'nin en az 3 bölgeye ayrılması kuvvetle muhtemel.
Bununla ilgili tabii hani başka bir ülke için bunları konuşuyor olmak belki hani Türkiye açısından bakarak söyleyelim. Biz her seferinde savaşın ülkelere, toplumlara iyi şeyler getirmediğini, sanatın, edebiyatın, eğitimin, sağlığın, gelişmenin hep barışta olduğunu.
Evet öyle. Asayiş ortamında her şey yürür.
Evet, düzen ve barış gerçekten çok önemli. Çocuklarınızı düşünün, onların geleceğiyle ilgili pek çok hayal kuruyorsunuz. Bu yaz nereye tatile gideyim diye düşünüyorsunuz. Bir savaş lafı bile bütün planlarınızı en azından kafanızda değiştiriyor.
Çocuklarınızı düşünüyorsunuz.
Tabii, Allah korusun.
Genç oğlu olanlar oğullarını düşünüyorlar. Bankada parası olanlar parasını düşünüyor. Sağlığı problemli olanlar ben ne yaparım diye düşünüyor. Sınıra yakın olanlar biz acaba burada kalabilir miyiz diye düşünüyorlar. Yani büyük bir problem. Kur'an-ı Kerim zaten es-sulhu hayır, barış hayırlıdır diyerek bu hadiseyi zaten mühürlemiştir. Kur'an-ı Kerim'in savaştan bahseden ayetlerinden çok fazla barıştan bahseden ayetleri vardır. Savaş kötüdür. Umulur ki diplomatik olarak ve başka şekilde bu iş çözülür. Ama maalesef tarih boyunca insanlar her zaman pek çok problemi savaş yoluyla çözmeye çalışmışlar veya çözmeye mecbur olmuşlardır.
Peki bu noktada Suriye ve Türkiye ilişkilerine bakalım. Yani tarihine, yakın tarihine değil, biraz da geçmiş tarihine bakalım. Çünkü Osmanlı'da da bir doğu problemi bazen padişahların çocuklarıyla arasını açacak kadar yoğun hissedilmiş. Hatta tarihe mal olmuş padişahların yanlış anlaşılmasına bile sebep olmuş.
Evet. Şimdi Suriye, Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı Devleti'ne katılmış bir toprak. Ama ondan önce de yine Türklerin elinde olan bir toprak. Yani orada bir Arap devleti yoktur. Nasıl ki Anadolu Bizanslardan alınmıştır. Yani Yunanlılardan veya Ermenilerden değil. Arap toprakları da Araplardan alınmamıştır. Burası Memlük toprağıdır. Memlüklerden önce Eyyubi toprağıydı. Eyyubilerden önce Selçuklu toprağıydı. Selçuklulardan önce Abbasi toprağıydı. Yani 9-10. asırdan beri Suriye bir Türk toprağıdır. Selçuklulardan beri, 11. asırdan beri bir Türk toprağıdır. Türkler yaşamaktadır burada. Suriye'de hatırı sayılır. Suriye'de hatırı sayılır. Yani nüfusun 1/10'undan fazlası bugün, yani iktidara hakim olan Alevi nüfustan bile daha fazla bir Türk nüfusu vardır. Sayımı yapılmayan, kuzeyde yaşayan
bir Türk nüfusu bir var. Onda bir oranda tahmin
ettiniz. Onda birden biraz fazla. Çünkü ciddi bir nüfus sayımı yok. Kalabalık bir Beydili aşireti yaşıyor. Bizim sınırlarımıza yakın bölgelerde, işte Caber Kalesi ve doğusunda yaşıyor bunlar. Çoğu göçebedir. Fakirdirler çünkü 60'tan sonra özür dilerim, Suriye hükümeti buradaki Türklere karşı çok iyi hisler beslemedi. Bunlara vatandaşlık vermedi, köylerine elektrik bağlamadı, yüksek tahsil yapmalarına müsaade etmedi, gazete, matbaa, radyo gibi imkanlar tanımadı. Onun için Suriye'deki mesela Kürt nüfusunun iyi kötü bir entelektüel ve ekonomik ağırlığı vardır. Hristiyanların vardır ama Suriye'de yaşayan Türklerin çok fazla bir ağırlığı yok. Ama şehirde yaşayan Türkler böyle değil. Halep'te, Hama'da ve Şam'da ciddi bir Türk nüfusu yaşıyor. Bunların ekserisi okumuştur ve ticaretle meşguldür. Onun için Suriye, Türkiye'ye en yakın Müslüman toprağıdır. Türkçe konuşarak rahatça şehirlerinde gezebilirsiniz. Türkiye ile münasebetleri çok yakındır. Türkiye'de hemen herkesin Suriye'de iyi kötü bir akrabası vardır. Yani sınırlar çizildiği zaman düşünün, iki kardeşin biri orada posta müdürü olarak kalmış, biri burada kalmış. Zaman içinde birbirinden ayrılmışlar. Yoğun bir Arap milliyetçiliği altında yaşamışlar 60'tan sonra. Çok sıkıntılar çekmişler. Ama Suriye hala çok eski bir medeniyetin, Şam dünyanın en eski şehirlerinden birisidir.
Onu sonra yazdım. Dünya kültürünü yoğurmuş yerlerden bahsediyoruz, evet, aslında toprak olarak.
Şam, Nuh Tufanı'ndan sonra kurulan şehirlerden bir tanesidir. Dünyanın en eski şehirlerinden birisidir. Romalılar zamanında, Yunanlılar zamanında, Bizanslar zamanında, İbraniler her zaman Şam olmuştur. Şam dünya, mesela Bağdat sonradır, Kahire sonradır. Ama Şam İstanbul'dan bile eski bir şehirdir. Ve buna bağlı olarak yemeğinden giyim kuşamına kadar, binasından yaşantısına kadar her şeyde Şam'da ciddi bir kültür, bilhassa Şam'da mevcuttur. Vaktiyle Suriye petrol olmayan ama güneyi hatırı sayılır bir ziraat yapan, hala da meyve sebze ambarıdır güney, Golan Tepelerine yakın bölgeler. Sulu ve güzel bir toprağı vardır. Ve ticaret yapılan bir yerde Suriye, antik çağdan beri dünya ticaretinin en yoğun olduğu bölgelerden birisidir.
Yol itibariyle, yol itibariyle deniz yoluna en yakın.
Denize yakındır. Doğuya yakındır. Noktalarda. Şu anda Süveyş'e yakındır. Avrupa'ya yakındır. Onun için Suriye çok ciddi bir ticaret merkeziydi. Bağız rejimi kurulmadan önce. 60'tan sonra Bağız rejimi kurulunca Suriye, Irak gibi, Mısır gibi, Libya gibi, Cezayir gibi, Tunus gibi, Yemen gibi Rus güdümüne girdi. Ondan önce iyi kötü bir Fransız hakimiyeti vardı.
Bu aynı zamanda kapalı toplum olma yolunda bir ilerleyiş galiba.
Evet. Ya da bir geri. Suriye'yi geriye götürdü. Suriye çok daha medeni bir memleketken Rus güdümüne girdikten sonra Soğuk Savaş devrinde geriye gitti. Bir kere teknolojik olarak geriledi, kültür olarak geriledi, manevi olarak geriledi, servet olarak geriledi, ticari hayatını kaybetti, ticari parlaklığını kaybetti. Ve Suriye bugün işte gördüğümüz Türkiye'nin 1960'larını, 70'lerini yaşayan, teknolojik olarak, milli gelir olarak bir memlekettir. Defalarca ben bulundum. Evet, evet güzeldir. Evet, bolluk bereket yeridir. Evet, insanları Müslüman dünyasının en Türklere yakın, en latif insanlarıdır. Arapçanın en güzel lehçelerinden bir tanesi konuşulur. Kültürü hala benim diyebilecek, Suriye kültürü olarak iddia edilebilecek bir kültürdür. Ama siyasi olarak da dünyanın en problemli yerlerinden birisidir. Düşün, Amerika'nın terör listesine aldığı ülkelerden birisidir. Halbuki halkın terörle falan bir alakası yoktur. Ama rejim çok yoğun bir rejimdir. İsrail'le problemlidir. İsrail hala çok kıymetli Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni elinde tutuyor.
O işgalle ilgili mesela dünya evet. siyasetinin nasıl çalkalandığını evet. yakın tarihi bilenler. Evet.
Yani hiçbir mukavemet etmeden Hafız Esed zamanında Golan Tepeleri'nin İsrail'e terk edildiğini biliyoruz. Buna rağmen hala daha Suriye İsrail olan düşmanlığını gündemde tutuyor. İsrail Golan Tepeleri'ni vermeye hazır İsrail'i tanıması karşılığında. Fakat Esed rejimi halk nezdinde kamuoyundaki varlığını biraz da işgal altındaki Golan Tepelerine borçludur. Topraklarımız işgal
onunla
altında.
Besleniyor.
Evet onunla besleniyor. İsrail'le savaş halindeyiz. Düşünün hala savaş vardır. Mekteplerde çocuklar üniformayla mektebe gider gelirler. İlk orta lisede kızlar ve erkekler.
Üniforma dediğiniz askeri.
Askeri üniformayla giderler. Askerlik dersleri vardır. Devamlı bir askeri hava vardır Suriye'de. Yani devamlı savaş hali vardır diyeyim. Bunu da tabii halkın yaşantısına getirdiği çok bezdirici bir
ağır bir psikolojisi
var.
Evet. Tabii bütün bunlar konuşulduğunda özellikle yakın tarih açısından bakıldığında çok daha iyi ilişkilerle büyüyebilecek bir bölgenin
evet.
Gittikçe kendi içine kapandığını,
evet.
gittikçe üzerinin örtüldüğünü, teknolojide geri bırakıldığını ve komşularıyla savaşır noktaya geldiğini,
tabii,
getirildiğini
tabii
görüyoruz.
Mesela Lübnan'la huzursuzluğu var. Çünkü Lübnan daha önce Suriye toprağıydı. Fransızlar Lübnan'da Hristiyanların sayısı fazla olduğu için burayı Suriye'den ayırdı. Fransızlar 1918'den 46'ya kadar kaldılar Suriye'de resmen. Burada Fransız mandası vardı ve ülkeyi böldüler. Küçük küçük parçalara ayırdılar. Halep, Şam, Cizre.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında mı?
Laskiye ve Lübnan diye böldüler. Daha sonra hepsini topladılar. Antakya'yı Türklere verdiler. Birinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin yanında harbe girmemenin karşılığı olarak verdiler. Şimdi bizden 7 milyon frank da para aldılar, tazminat aldılar. Hatay'ı, Antakya'yı vermek karşılığı, o zaman Hatay yok, Antakya'yı vermek karşılığında. Lübnan'ı ise hiçbir zaman Suriye'ye vermediler. Ayrı bir devlet olarak orayı kurdular ve himaye altında tuttular. Hristiyanlara teslim ettiler. Nüfusun yarısı Hristiyandır Lübnan'da. Suriye'de de Hristiyan vardır. %10 Hristiyan vardır ama Lübnan'da daha çoktur. Suriye'yi de müstakil yaptılar. Suriye'de demokrasiye yakın bir rejim kuruldu 1946'da. 50'li yıllar Suriye'nin en güzel yıllarıydı. Türkiye ile münasebetleri gayet iyi. Ticaret gelişiyor. Suriye Avrupa memleketleriyle münasebeti var. Yani ilerleyen bir memlekettir. Ve hatta öyle ki Türkiye'de mesela tek parti rejiminden bunalanların nefes almak için gittiği bir yerde Suriye. Suriye'de yaşayan çok Türk vardır. Anadolu'dan çeşitli sebeplerle, harf inkılabı, şapka inkılabı veya herhangi bir sebeple oraya gidip yerleşmiş. Tekkeler kapatıldığı zaman orada yaşamışlar, mahalleler kurmuşlar. Ama işte 60'tan sonra, biraz 70 yılından itibaren Baas rejiminin kurulmasıyla Suriye'nin parlak yıldızı söndü.
Ondan sonra da tersine bir göç başladı değil
tersine
mi Türkiye'ye?
Tersine göç başladı. Oradan göçenler, Avrupa'ya gidenler oldu, Fransa'ya gidenler oldu. Suriye devamlı Ürdün'le münasebetleri kötüdür. Irak'la münasebetleri kötüdür. Türkiye ile münasebetleri kötüdür. Yıllarca bu problemi yaşadı. Türkiye ile münasebetlerinin kötü olması Antakya üzerinde yoğunlaşıyordu. Antakya niçin Türk toprağıdır? Fransızlar verdi. Burası bir Arap toprağıdır. Haklı oldukları taraf var belki ama olan olmuş. Biten bitmiş. Neticede Türkiye'de pek çok toprağını kaybetmiş. Irak'la olan problemi çok çeşitli problemler. Bir kere her ikisinin de ortak Kürt nüfusu var. Sınır ihlalleri var. Bu sebeple Irak'ta hiçbir zaman münasebetleri iyi gitmemiştir. Hatta ikisinde de Baas rejimi olduğu halde birinde Baas öbüründe Baas fakat devamlı problemlidir. Enteresandır. Tarihte Emevilerin merkezi olan Şam Aleviler tarafından yönetilmektedir. Sünnilerin, Şiilerin merkezi olan Bağdat ise Sünniler tarafından yönetilmiştir. Suriye'nin Ürdün'le de münasebetleri hiçbir zaman iyi olmamıştır. Oradaki Filistin varlığı sebebiyle. Ve dolayısıyla uzun yıllar böyle bir problem yaşadı. Yakın zamanda Türkiye, işte komşularıyla sıfır problem politikası çerçevesinde Suriye'yle güzel münasebetler kurdu. Biz bunun çok iyiye gideceğini düşündük. Çünkü Suriye'de Hafız el-Esed'den sonra iktidara gelen Beşşar el-Esed demokratlığa yakın, liberalliğe yakın birisiydi. Suriye kendiliğine, kendi mecrasına bırakılsa yakın bir zaman olmasa bile en azından belli bir zaman sonra kendi baharını yaşayacak bir yerdi. Fakat çok acele edildi veya ettirildi. Suriye'de bir iç savaş çıktı. Ben bu iç savaşın asla Libya gibi, Mısır gibi, Irak gibi olmayacağını, Suriye'de uzun zamanlar bir iç savaş yaşanacağını düşündüm. Şu anda da zaten aynı problem yaşanıyor. Bugün Suriye'de problem çözülse, Beşşar Esed düşse yine Suriye'de 10-15 sene bir Afganistan gibi iç savaş yaşanacağından korkuyorum. Ve bu da tabii en çok Türkiye'ye menfi tesir edecektir.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Görüşmek üzere.
İpek Yolu.